Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya, Zihin Okulu'na hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mikrofonlarımız başında bendeniz psikolog Feyzullah Kürdaş, kıymetli hocam, psikiyatrist, profesör, doktor Medaim Yanık'la. Bugün yeni bir programla, yeni yayın döneminde yeni bir isimle karşınızdayız, Zihin Okulu. Neden Zihin Okulu? Mutlu Evlilik Atölyesi'ni bizi takip eden dinleyicilerimiz bilecekler. Uzunca bir süre devam ettirdik. Neden böyle bir yeni formata ve yeni programa ihtiyaç duyduk? Hocam dilerseniz bunu sizden dinleyelim. Nedir bu Zihin Okulu?
Evet Feyzullah, yeni yayın döneminde yeni bir isimle başladık. Biraz şundan, Mutlu Evlilik Atölyesi doğası gereği daha çok sadece evliliklere odaklanıyorduk. Aslında zaman zaman dışına çıkmıştık ama programın merkezi ne yapıp edip yine de evliliklere dönüştürüyorduk. Bu sene evliliklerden konuşmaya devam edeceğiz, ondan vazgeçmeyeceğiz. Ama psikoloji, psikiyatri bilgisinin diğer alanlarını da daha fazla taşıyacağız. Zihin Okulu bir nevi psikiyatri, psikoloji bilgisi alanından kaynaklanan tüm meseleleri ele alma imkanı verecek. Yani bu sene daha sadece evliliklere değil, evlilikler olacak. Ama diyelim ki anne babalığa eğitimine, öfke kontrolüne, sosyal medya kullanımına, diyelim ki bir takım zaman zaman ruhsal sıkıntılara, diyelim ki öfke, stresle baş etmeye, sınav kaygısıyla baş etmeye. Bir nevi bu seneki konseptimiz toplum ruh sağlığı alanındaki toplumsal sorunlar. Toplum ruh sağlığı modelini kullanacağız. Bu senenin ana merkezi toplumda yaygın olduğunu düşündüğümüz, bu alanda bilgi ve beceri kazanılırsa koruyucu önlem olabilecek, toplumun genel ruh sağlığına iyi gelecek, normali geliştirecek bir nevi psikoloji tekniklerinden bahsedeceğiz. Zihin Okulu bildiğin gibi benim aynı zamanda yeni bir projem.
Evet.
Zihin Okulu bir eğitim platformu olarak da kullanmaya başladım. 16 tane içerisinde eğitim var. Benim şu andan sonraki hayat felsefem bir nevi psikiyatri psikoloji alanından oluşmuş bilgiyi toplum ruh sağlığı için toplumun alt katmanlarına kadar indirebilmek. Bunun sadece bilgisi değil, aynı zamanda özellikle de atölye çalışmalarıyla beceri kazanmasını sağlamak.
Evet.
Bunu yapmış olmak, eğer bunu yapmayı başarırsak, özellikle de bunu kurumsallaşırsak, yani diyelim ki toplum ruh sağlığı sorunları üzerine önleyici olabilecek, eğitici olabilecek programları müfredatlarıyla beraber, atölye çalışmalarıyla beraber iyi yapılandırılmış şekilde çalışabilirsek, bunu da diyelim ki toplumun belli kitlelerine, katmanlarına, işte diyelim ki %3'üne, %5'ine yayabilecek, onunla yayabilecek düzeyde yaygınlaştırırsak ve bunu yıllarca devam ettirebilirsek, eminim ki toplumun ruh sağlığına önemli bir katkımız olur. İnsan gücümüzü arttırmaya önemli bir katkımız olur.
Bu programla aslında amaçlarımızdan biri de sanki hani bu toplam, hani katmak istediğimiz değeri ya da yapmak istediklerimizin bir parçası olarak burada da bir farkındalık oluşturmak. Yine böyle koruyucu ya da sağlığı geliştirici bazı psikiyatrinin, psikolojinin bize sunduğu bilgileri damıtarak bu dinleyicilerimizle paylaşmak. Belki bir farkındalıkla beraber mümkünse bir beceri geliştirmek ve bunun bir parçası haline getirmek aslında.
Bu çok önemli bir şey Feyzullah. Nasıl diyelim ki beslenmeyle ilgili üzerine daha fazla bilgi sahibi olmak, en azından nasıl besleneceğimiz, ne faydalı ne zararlı ile ilgili bir düzeyde haberdar olmak birçok insanın kendine yeme içmesine çekidüzen vermesini sağladı. Bir şeyin bilgisini öğrenmiş olmak onu yapmayı her zaman garanti etmez ama en azından bazı insanlar bunu yapabilir. Genel sağlıkla ilgili, fiziksel sağlıkla ilgili aslında daha fazla bilgi var. Daha fazla konuşuluyor. Fakat ruh sağlığı, özellikle de ruh sağlığı, koruyucu ruh sağlığı, geliştirici ruh sağlığı alanında toplum katmanlarına yayılabilecek yeterli bilgi yok. Mesela diyelim ki bir anne babalık atölyesinin bu toplumda birçok kişiye ulaşabilecek düzeyde olmaması büyük bir eksiklik. Hani nasıl diyelim, nasıl bu ülkeye kendi arabasını yapamıyorsa bir problemse, topluma önüne bir anne babalık atölyesi, kurumsallaşmış, işte 10 yıl, 20 yıl devam eden, toplumun şu kadar yüzdesine ulaşmış, kitabı olan, eğitim materyali olan, videosu olan tarzda bir şey yapmamışsak, aynen nasıl kendi arabamızı yapmamak gibi bir eksiklik aslında bu. Mesela diyelim ki yurt dışında Positive Parenting Program diye bir şey var. Avustralya'dan biri geliştirmiş, 30 dile çevrilmiş. Neredeyse 25 senedir Avustralya'da ve Avrupa'da, dünyanın birçok ülkesinde işleyen bir program. Ne yapıyor? Anne babalara anne babalıkla ilgili kanıta dayalı, iyi çalışılmış bir takım bilgi ve beceriler öğretiyor.
Bizde sanki benzeri eğitimler var ama benim anladığım kadarıyla bu 3P programı bizde de uyarlayıp bir şekilde insanlar biraz böyle tercümeyle, bunun avantajları, dezavantajları ne olur? Biraz şimdi, fazla hazıra alıştık gibi geliyor hocam.
Şimdi oranın bir problemi Feyzullah, bu tür şeylerin çeviri yapıp kültüre özgü olmaksızın olduğu gibi uygulanması bir problem. Diyelim ki evlilik, çocuk yetiştirmenin bu kültürle ilgili özgün tarafları var, evrensel tarafları da var. Orası bir problem. Ama şu da problem. Yani o türden yapılmış, devam eden eğitim programları da ortada yok. Var olsa bile kurumsallaşmamış. Küçük seminerler düzeyinde. Ya da bir kere seminer çalışmalarını artık bir kenara bırakmamız lazım. Bu programı dinleyenler bu konudaki fikirlerimizi biliyor. Seminerleri kabul etmiyorum ben. Yani anne baba ile ilgili seminerler yapılmış olmak. Kısmen işe yarayabilir. Hiçbir şey yok saymamak lazım. Ama annenin babanın yan yana oturup bilgiyi kendi çocukları için, kendileri için özelleştirdiği, beceri kazandığı, plan yaptığı bir hale getirmeden bir bilgiyi etkili olabilmesi zor gibi görünüyor. Şimdi oturtan programların da mesela dinleyicilerimiz şunu yapsın, bir anda düşünsün. Bu memlekette kendilerinin duyduğu, adı olan, markası olan, bir kim tarafından verildiği belli olan kurum veya kişi tarafından bir, diyelim ki anne babalık eğitimi hatırlasınlar. Var mı? Yok. Profesyoneller bu alanda işte Google'larlarsa, işte şurada bir vakıf şunu yapmış, burada şu belediye şu semineri yapmış, parçalı şeyler var. Sıfır olan bir alan değil. Ama böyle üzerinde iyice oturmuş, markalaşmış, kurumsallaşmış,
yaygınlaşmış,
düzenli eğitim tarihleri olan, işte şu kadar 10 bin tane, 100 bin tane aileyi eğitmiş bir programımız yok. Benim kanaatim, benim hayalim, gerek anne babalık, gerek öfke kontrolü, gerek evlilik güçlendirme eğitimi, gerek evlilik öncesi eğitimler, gerek dilim aileler için sosyal medya kullanımı, gerek stresle baş etme gibi böyle çok sayıda, biz 16 tane alan belirledik böyle. Bunun gibi eğitimleri atölye formatında getirip markalaştırılıp eğitim materyaliyle beraber yıllarca devam edebilecek bir sistem kurmak. Eğer bunu başarabilirsek bu Türkiye'ye insan gücümüzü arttırmaya büyük bir katkı olacağı kanaatindeyim.
Çok büyük. O yapamadığımız arabaları yapacak sağlıklı zihinler, kaliteli beyinler yetişmesi açısından da çok önemli. Ya yani sağlıklı bir ailede büyümek, değil mi? Travmadan uzak gelişmesi, önü açılmış bir çocuğun büyümesi çok önemli.
Travmadan çocuğu korumuş olmak, travmanın yol açacağı rahatsızlıkları engellemiş olmak acayip bir katkı. Yani bir kısmını engelleyebilir olsak, ki mesela travmaların bir kısmı gerçekten engellenebilir. Çünkü çocuğun uğradığı travmaların bir kısmı böyle zalim kişiler tarafından yapılmıyor. Görünüşte gayet iyi niyetli, çocukları için emek veren insanlar için tarafından yapılıyor. Bir kısmı tamam cani insanlar tarafından yapılıyor. Bir seminerle onları değiştiremezsin. Ama çok daha büyük bir kısmı anne baba bunun yapılmasının nasıl bir sonuç doğuracağını bilirse yapmayabileceği şeylerden oluşuyor.
Evet. Bir de bunun ötesinde eğer bundan başka eğer çocuğun önü de bir şekilde hani gelişimi desteklenirse sizin tabirinizde yani iki tane çok temel özetle bir çocuk yetiştirirken dikkat etmemiz gereken bir şey. Kabaca bir travmadan koru, iki gelişimini destekle, onu bil. Bu ana zihinle çalışırsa zaten çok daha verimli, çok daha keyifli, çok daha mutlu, doğal çocuklara sahip olabiliriz. Onlar ileride çünkü yetişkin olacaklar. Onlar da işte mutlu birer ebeveyn olacaklar belki. Yani mutludan neyi kastettiğimizi belki açarız ama sağlıklı bireyler olacaklar. Ve bu sağlıklı bireyler bu toplumu ayakta tutacak, bizi yönetecek vesaire. Yani en küçük biriminden en makro düzeyde bunların planlanması, eğitimlerin hazırlanması gerçekten kritik.
Yani bu milli bir politikaya dönmesi lazım. Nasıl diyelim ki çocuklarımıza yabancı dil öğretmek? Nasıl diyelim ki bilgisayar teknolojilerine hakim olmasını öğretmek?
Evet.
Bir insan niteliğini arttırıyorsa çocukları ruhsal rahatsızlıklardan koruyacak teknik ve becerilerin öğretilmesi milli bir politika yani, olması lazım.
Dayanıklılığı arttırmak.
Dayanıklılığı arttırmak. Hı. Şimdi mesela birçok ülke bunu yaptı. Türkiye bu işe erkenden başlayabilir. Mesela İngiltere, özellikle Avustralya çocukları hastalıktan koruyabilecek, ruhsal hastalıklardan koruyabilecek, dayanıklılıklarını arttırabilecek bir takım bilgileri toplumsal katmanlara, okullara yaymaya çalışmaya başladı. Geçen bizim Vahdet Görmez diye bir arkadaşım var. Çocuk psikiyatrı doçent. Umarım bir ara burada muhabbete alırız onu. Laf arasında şey dedi. İngiltere'de dedi arkadaşlarımdan biri dedi çok büyük bir bütçe almış devletten. Çocuk eğitimiyle ilgili ne almış dedim. Bilişsel davranışçı terapinin bilişsel hatalar meselesini okul çocuklarına öğretecek bir program hazırlamak için devletten çok büyük bir bütçe almış.
Çok basit bir konu değil mi?
Çok basit bir şey. Biz bu fikirden önce biz koyduk biliyorsun bizim programa.
Evet, evet.
Bizim insanın 8 genç insan 8 sorumluluğunda hatta o bölümü sen yazdın.
Evet.
Tamam?
Evet.
Yani bilişsel hataları. Çünkü niye? Çok basit. Depresyonun şu andaki ana teorisi hala bilişsel hatalar değil mi birçok şeyde?
Evet.
Çocuk stres altındayken, yatkınlık varken bir şeyde zorlanırken bilişsel hatalar yaparsa ruhsal hastalıkların önü açılıyor.
Yani düşünce kalıplarını, yanlış düşünce kalıplarını kullanır ve bunun farkında olmazsa o şeye girmiş oluyor, yola girmiş oluyor aslında. Girdikten sonra da çıkması zorlaşıyor. Hem depresyona ya da kaygı bozukluğuna girmeyi kolaylaştırıyor. Girince de çıkmayı zorlaştırıyor. Bu düşünce hatalarını yapmak, bilişsel hata ya da çarpıtma neyse onlar.
Ve bunlar öğrenilebilir.
Evet, evet. Seanslarda işte depresyonla, kaygı bozukluğuyla vesaire çalışırken zaten kişilere hani öğrettiğimiz ya da bir şekilde farkındalık oluşturduğumuz bir şeyi aslında çocuklara öğretirsek zaten bununla büyüyecekler. Bunun farkındalığıyla büyüyecekler. Bu beceriyi geliştirecekler. Düşünürken daha seçenekli düşünme, alternatifli düşünebilme, zihni bu düşünce hatalarından arındırabilme. Ne kadar yapabilirsek.
Klasik müfredatlarda böyle bir şey yok. Yani klasik anlayış bedeni, çocuğun bedenini eğitmek üzerine var. Çocuğun beslenmesini düzeltme adına bilgi var. Ama diyelim ki uyku uyanıklık döngüsünü düzenlemek adına klasik bir bilgi yok.
Evet.
Şeyde, müfredatta yok. Mesela çocuklara uyku uyanıklık döngüsünü öğretmek, doğaya uygun uyumasını öğretmiş olmak, bunu mantığıyla, gerekçesiyle öğretmiş olmak, bir uyku bozukluğu olursa bunu nasıl engelleyebileceklerini, diyelim ki biz uyku hijyeni diye bir şey var değil mi? Uyku hijyenini terapi sırasında danışanlarımıza öğretmiyor muyuz?
Evet.
Niye danışanlarımıza bekleyelim ki? Uyku hijyeni kavramı el yıkamak gibi, kırmızı ışıkta durmayı bilmek gibi, herkesin bilmesi gereken bir şey. Bir vatandaşlık bilgisi gibi. Uykun bozulduğunda ne yaparsın? Neler uykuyu bozar? İyi bir uykunun özellikleri nedir? Elini nasıl sabunlayacağını bilmek gibi bir şey. Şimdi elini nasıl sabunlayacağını aşağı yukarı çocuklara sorsak hemen hemen herkes bununla ilgili bir cevaplar verecek. Ama uyku hijyeni nedir? İyi bir uykunun özellikleri nedir? Uyku bozukluğundan ne korur diye sorsak çocuklar veya anne babalar sayabiliyor mu? Dinleyicilerim kendilerine soruyu sorsunlar. Uyku hijyeni dendiğinde otomatikmen akıllarına ne geliyor? Uyku hijyeninin kuralları nelerdir? Bilmediklerinde hiç bu onların suçu değil. Çünkü herhangi bir müfredata veya diyelim ki toplumsal gündeme bu kolay kolay, halbuki çok yaygın bir mesele.
Değil mi? Herkesin hayatının belli döneminde yaşayabileceği sorunlardan bir tanesi ya da...
Bunların birçoğuna uyku hijyeniyle ilgili birçok uyku bozukluğu önlenebilir. Hepsini önleyemezsin ama birçoğunu kronikleşmeden, müzmin hale gelmeden...
Biz bir programı buna ayıralım hocam.
Uyku becerisi. Yani bizim mesela zihin okulu eğitimlerinde öğreteceğimiz şeylerden bir tanesi bu. Şimdi bunlar koruyucu psikoloji teknikleri. Psikolojinin her zaman uygulamalı bir tarafı vardı. Fakat daha çok psikoloji hep böyle hastalığı düzeltmeye çalışıyordu.
Evet.
Şimdi bu pozitif psikoloji hareketi ve psikolojinin geldiği bu uygulamalı tarafının gelişmesiyle iki koldan artık ruh sağlığını, toplum ruh sağlığını korumakla ilgili bir şeyler yapabilme imkanı veriyor. Geniş kitlelere öğretilebilecek uygulamalı psikoloji bilgisi. Bunları öğrenmiş olmak, anne babaların, çocuk kişilerin öğrenmiş olması, otoritelerin öğrenmiş olması ruh sağlığını korumaya sebep oluyor. Daha iyi bir nesil, zihinsel olarak daha iyi insan topluluğu oluşmasına sebep oluyor.
Bu birçok şeyi değiştirebilir değil mi hocam? Yani kadına şiddet diyoruz, aile içi şiddet diyoruz, madde kullanımı diyoruz, yani ruhsal rahatsızlıklar diyoruz. Maddi manevi maliyetleri çok yüksek bir şeyden bahsediyoruz. Ve bunu daha ilkokulda, belki anaokullarından itibaren, anne babalarla birlikte, böyle bir toplumsal, böyle bir seferberlik ya da bilinir bir politikayla yaptığımızı düşünün. %1'lik, %2'lik düşüşler bu olumsuz faktörlerde bile çok ciddi maddi manevi bize kazançlar sağlayabilir toplumumuza.
İşte zihin okulu tam da bunu yapacak. Yani bu senenin ana gündemi topluma psikolojik bilginin, koruyucu ruh sağlığı bilgisinin, geliştirici, dayanıklılığı arttırıcı ruh sağlığı bilgisinin çeşitli alanlarda, sadece evlilikte değil, evlilikte dahil her alanda yayılmasını sağlayacak.
Dilimiz döndüğünce, bilgimiz el verdiğince, bazen hocam dediğiniz gibi belki alanında hani gerçekten uzman, çalışmış, emek vermiş kişileri mümkünse buraya davet ederek, onlardan bilgi de alarak.
Çünkü zihin okulu artık bir eğitim platformu gibi düşünüyoruz. Bu programın zihin okulu, ama bizim zihin okulu diye bir eğitim platformumuz var artık.
Evet.
Burada sadece Medaim Yanık Feyzullah Gürdaş'ın hazırladığı eğitimler değil, alanında, bu alanda diyelim ki çalışmış. Bir kere bu eğitimleri hazırlarken birkaç tane altın kuralım var. Bir, hiçbir eğitim seminer olmayacak. İçinden seminer çıkarılabilir ama mutlaka atölye tarzında yapılacak. Yani beceri öğretilecek. Sonrasında bunun içinden kısa versiyonlarını çıkarabilirsin. Ama eğitimin ana şekli bir atölye şeklinde olacak. İki, atölye olmak bize şöyle bir şey sağlıyor Feyzullah. Ayaküstü iş yapmamayı sağlıyor. Çünkü eğitimi atölyeye çevirmek çok uzun zaman alıyor. Mesela benim Mutlu Evliliğin 7 özel, Mutlu Evlilik Atölyesi'ni benim oluşturmam gerçekten yıllarımı aldı.
Evet.
Öfke kontrol eğitimini atölye haline çevirmek gerçekten yıllarımızı aldı. Evet demeden önceyi oluşturmak bir kitap, onu düşünme şekli, şeylerden deneyimler, klinik ortamdan deneyimler, araştırmaları, onların hepsini, dünyadaki literatürü inceleme, toplayıp bir araya getirmek gerçekten yılları aldı. Evet. Hala devam ediyor. Yani evet. Diyelim ki öğrencilerime bu ana temel meselelerle ilgili tez veriyorum. Diyelim ki işte evet demeden önce, evlilik öncesi, eşleşme, kim kimle evlenirse mutlu olur meselesi. Evet demeden önce diye şey yaptık. Benim Deste İzdivaç kitabının içeriği. Evet. Hala o içeriğiyle ilgili tezler veriyorum ki onun içeriğini daha zenginleştirelim, daha iyi hale getirelim. Ürettiğimiz bilgiyi de iyice paketleyip bunu toplumu sunabilir hale gelelim.
Evet, evet. İnşallah hocam, Allah emeklerinizi zayi etmesin. Şimdi kısa bir ara verelim. sonra zihin okulu meselesini belki biraz daha şöyle bir son şeylerimizi alıp toparlayıp neden bu program, amacımız, hedefimiz ne konuşup bir iki belki vakit kalırsa hocam bir iki soru sormak da isterim. Evet kıymetli dinleyenler, zihin okuluna kısa bir ara, aradan sonra tekrar birlikte olmak dileğiyle lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Tekrar merhabalar, hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Zihin Okulu'na devam ediyoruz. Mikrofonlarımız başında bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş, kıymetli hocam, psikiyatrist, profesör, doktor Medaim Yanık'la Zihin Okulu'nu konuşmaya devam edeceğiz. Biraz daha neden bu program, neyi amaçlıyoruz, neyi hedefliyoruz? Hocam aradan önce ruh sağlığını geliştirmek, korumak, normali geliştirmenin aslında öneminden ve nasıl olabileceğinden bahsettiniz. Bununla ilgili başka söylemek istedikleriniz var mı?
Şimdi Feyzullah, uzun zamandır şöyle bir şey düşünüyorum. Acaba koruyucu bir programın eğitim programı olması için hak edecek şey nedir? Bir kere bir toplumsal sorun olması lazım. Bir meselenin diyelim ki bir yaygın meseleler vardır. Bir de daha özel meseleler vardır. Şimdi diyelim ki beden algısıyla ilgili bir mesele. Bir yandan diyelim ki bütün toplumu etkiler. Genç ergenlik dönemine girdiğinde kişiler aynanın karşısına çok fazla geçer. Bedeniyle uğraşmaya başlar.
Doğal bir normal bir süreç.
Normal bir süreç. Şimdi bu mesele eğer bir kısmı çoğu insan bunu doğal haliyle atlatır. Kendi bedeniyle ilgili bir algıda bulunur. Artısıyla eksiyle idare eder. Ama bazı insanlar o bedene takılır. Kaşının arasına takılır, burnunun eğikliğine takılır, ne bileyim cildinin rengine, pürüzüne takılır, boyuna takılır. Ve sanki kendisini insan eden de temel şey o bedeniymiş gibi kalır. Şimdi bu haliyle daha az bir kitle. Ama şimdi diyelim ki %100 her genç aşağı yukarı yaşıyor mu? Neredeyse yaşıyor. Kaç kişi bu halde klinik düzeye kadar geliyor? Diyelim ki 5 kişi. Eğer biz bununla ilgili standart bilgileri verip bu 5 kişiyi diyelim ki 2 kişiye düşürsek, hafif yaşamasını sağlasak, var olanların da yaşadıkları şeyin burada takılma miktarı, tam 15 tanesi hastalığa dönüyor ama arada bir kısmı da bu işi hasarlı ve uzun süreli,
evet, atlatıyor. Klinik bir tanı almadan.
Almadan ama yine de kendi özgüvenini etkileyecek şekilde oraya bakarak, onun içine takılarak yürüyor. Bunların da yaşadığı şeyin süresini, şiddetini, miktarını azaltsak böylece psikolojik enerjisini kendini geliştirmeye başka alanlara harcasa,
potansiyelini geliştirmeye.
Şimdi bu gerçek bir mesele midir?
Gerçek bir meseleye dönüştü şimdi.
Evet. Şimdi bunun bilgisini topluma aktarmak toplum halk sağlığı sorunu mudur? Halk sağlığının iyileştirme meselesi midir? Evet.
Evet.
Bir meselenin zihin okulunun gündemi olabilmesi için, burada konuşulabilmesi için veya bizim eğitimini hazırlayabilmemiz için bunun toplumda sahici bir mesele olması lazım. Genel toplumu etkileyen bir mesele olması lazım. Bu bilgiyi biz oluşturduğumuzda, bilgi düzeyinde veya beceri düzeyinde toplum ruh sağlığına etki etmesi lazım. Mesela çok ilginç, enteresan bir sendromu tartışmak entelektüel olarak keyifli, edebiyat açısından keyifli,
evet,
merak uyandırıcı olabilir.
Evet.
Ama toplumsal boyutu o kadar da bir mesele değildir.
Evet.
Çok nadir, burada diyelim ki şöyle bir program yapabilirdik biz. Psikiyatri, psikolojide görünen nadir sendromlar çok keyifli bir şekilde,
evet,
ateşli bir şekilde.
Evet.
Yapılabilir mi? Yapılabilir. Keyifli midir? Keyiflidir. Bir merak uyandırır mı? Uyandırır. Eğlendirici midir? Eğlendiricidir.
Evet.
Ama bu bir toplumsal sorun değildir. Veya halk sağlığı sorunu değildir. Sorundur ama halk sağlığı sorunu değildir. Zihin okulunun meselesi halk sağlığı sorunu. Bu türden enteresan, ilginç, psikolojinin az bulunur,
O çok orijinal. Yorum acayip yorum. Havalı yorum meseleleriyle uğraşmayacağız.
Evet.
Yoksa hani havalı psikoloji yorumlarını edebiyat çevrelerinde havalı bir şekilde gündeme getirsek havalı oluruz. Ama daha toplumsal bir iş yapmak istiyoruz.
Evet.
Ona karşı değilim. Yapılabilir. Ama bizim zihin okulunun buradaki ve zihin okulu eğitimlerinin meselesi bir şeyin toplumsal olmuş olması. Evet. İki, biz bu toplumsal sorunu önleyebiliyor muyuz? Mesela diyelim ki zihin okulu bipolar meselesini manik depresif hastalığı çok büyük sorun yapmaz. Niye?
Gündem yapmaz.
Gündem yapmaz. Bu bir sorun mudur? 5 yılımı bizzat polikliniği yaptığım için sorundur. Ama ben zihin okulunda tutup burada bir psikoloji, bipolar bozukluğun hastalığı nasıl tedavi edilir? Nasıl tanı edilir demeyeceğim. Zihin okulunun gündeminde böyle bir şey yok. Bunun sorun olduğunu, %1 insanı ve ailesini etkilediğini kabul ediyorum. Ama biz bundan koruyucu bir yöntem oluşturamıyoruz. Bizim söyleyeceğimiz sözler bu biyolojik hastalığın varoluşunu engellemiyor. Bununla ilgili özel programlar gerekir. Bunu öğreten şey gerekir. Yeterince de olduğu kanaatindeyim. Çünkü Türkiye'de psikiyatri psikolojiyle ilgili konuşmaların %90'ı klinik hastalıklar üzerine konuşuldu. Manik depresif hastalık, bipolar hastalık diye Google'a, YouTube'a yazdığınızda yüzlerce video çıkıyor. Türkiye'deki televizyonlarda konuşan psikiyatr psikologların %90'ı çok büyük oranda hastalıklar üzerine konuştu uzun süre. Biz zihin okulunda böyle bir meseleyi ana gündem haline getirmeyeceğiz. Bizim meselemiz, tekrar söylüyorum, toplumsal bir mesele olması lazım. İki, bizim önlenebilir bir şey olması lazım. Ben bununla ilgili bir eğitim geliştirdiğimde, bununla ilgili bir takım sözler söylediğimde bu önlenebilir. Bu bilgiyle bu sorun ortadan kaldırılabilir, azaltılabilir. Çünkü ben çocukları travmadan koruma meselesini gündeme getirirsem belli yüzdedeki çocuğu travmadan koruyabilecek bir ortam yaratma mümkündür.
Evet.
Bütün travmaları engelleyemem ama belli tip travmaları azaltabilirim.
Evet, belki küçük önlemlerle, farkındalıkla belki ve bilgiyle önlenebilecek bazı travmalar var.
Evet.
Başta da söylemiştiniz.
Çok basit mesela diyelim ki işte çocuğa adet kanını önceden hazırlamak veya hazırlamamak. Basit bir bilgi. Veya diyelim ki bir çocuk anne babasından uzun süre ayrı kalınamaz. Kırmızı kartlık hareket. Bu bilginin toplumsal şeyde yayılması travmadan koruyucu bir özellik olur. Veya diyelim ki bir başına kötü gelen bir çocuğu erken belirtileriyle kavrayıp daha hastalanmadan onu travmadan korumak ve uzaklaştırma becerisine sahip olmak bir koruyucu özelliktir.
Ben hocam hatta bir sonraki programı bununla başlayalım biraz. Buna ayıralım istiyorum. Geniş de bir konu. Hı hı. Burada şöyle biraz hani belki de ne yapalım, böyle bir girizgah yapalım. Tabiri caizse arkası yarına dönecek ama hı hı. Belki bir şey gibi, fragman gibi. Bir sonraki program olduğu gibi siz de uygun bulursanız çocukları travmadan korumak için anne babaların bilmesi gerekenler nelerdir diye böyle bir bakalım. Hani travmayı belki biraz konuşur, tarif eder. Evet. Koruyucu önlemleri de konuşuruz. Böylece programın amacına da iyi bir hizmet ve başlangıç olur.
Bir mesele dedik ki yaygınsa, iki bu meseleyle ilgili bilgiyi biz verdiğimizde önleyebiliyorsak, travmayı önleyebiliyorduk, bipoları önleyemiyorduk.
Evet.
İkinci kriterimiz buydu.
Niye önleyemediğimizi hocam tekrar söyleyebilir misiniz?
Çünkü bipolar bozukluk çok büyük oranda genetik ve biyolojik bir hastalık. Travmatik yaşantılar başlamasını arttırabilse bile ama tetikleyici olabilse bile çok temelde biyolojik ve genetik bir hastalık.
Çünkü bazı aileler ya da işte bu psikotik bozukluklarda da öyle, evet. Hocam mesela şizofrende bazen suçluluk duygularıyla geliyorlar. İşte biz mi yaptık, biz yanlış mı davrandık ya da işte kız arkadaşından ayrıldı böyle oldu ya da askerde şöyle olduk diye. Genelde hocam değil mi? Bunlar biyolojik rahatsızlıklar. Evet. bildiğimiz kadar vakti saati var galiba.
O hızdan %90'ı biyolojik, %10 dışarıdan gidişatına etkili oluyor ama bizzat başlangıçta değil. Biyolojik bir yatkınlık olmasa açığa çıkmıyor. Onlarda bile hani bir travma, bir stres faktörü gidişini etkiliyor. Ama bir ana şey %90 biyolojik bir şey.
Evet.
Dünyanın her tarafında görülüyor. İnsan tekine ait bir şey. Tarihsel, evrensel. O yüzden o rahatsızlığı tanımak bilgisinin toplumda olması yine önemli bir şey de. Ama zihin okulunun gündemi değil böyle meseleler.
Çünkü o tip bilgiler aslında her yerde bulunabilecek. Dediğiniz gibi hocam, YouTube'da, Google'da psikiyatrların, psikologların mutlaka hepsi birer böyle bir şey yapmışlardır. Bütün bozukluklarla ilgili, rahatsızlıklarla ilgili. Biz biraz daha hani bu anlamda topluma dokunabilecek, bir şeyleri belki önleyebilecek, farkındalık oluşturabilecek, öğrenilebilecek bazı teknikler, beceriler, yani şeyde ne yapıyorsak aslında eğitimlerimizde, seanslarımızda, danışanlarımızla paylaştığımız, hemen hemen paylaşılabilecek burada, programda neler varsa bildiğimiz her şeyi dökelim.
Bu çok son söylediğin cümle çok kritik. Öğrenilebilecek psikoloji teknikleri gibi. Yani bunları, bir takım teknikler var. Üçüncü şey, öyle bir şey ki öğretilebilecek bir teknik boy, beceri boyutuna getirilmesi lazım. Getiremediğimiz bir şeyi etkisi de olmuyor. Evet. Şimdi bir şeyi bilirsin ama bunu bir öğretilebilecek hale getirmemişsen, uygulanabilecek hale getirmemişsek söylemiş oluyoruz. Bu şey bizim amacımız, hem burada hem Zihin Okulu eğitim platformunda bilgiyi gündelik hayatta kılavuz olarak kullanılabilecek, rehber olarak kullanılabilecek hale getirmek. Bir nevi böyle öyle bir özetlemeye çalışmamız gerekiyor ki kılavuz metin. Böyleyse böyle yapmaya çalışalım gibi bir ayırıcı, yol gösterici bir tarzda. Özellikle de bunu beceriyle kendine uygulayabilir hale getirme.
Ve mümkünse işte hayat boyu. Değil mi? Uzun süre, hayat boyu. Şimdi beceri, bir şey beceri ve alışkanlık haline geldiğinde o kişinin artık bir alışkanlığı olacak ve hayatı boyu kullanabilecek bir şey. Yani sanki böyle alet çantasına alet koymak gibi. Kendi kendini bir anlamda koruyucu, ruh sağlığı önemli çünkü. Bizim de işte psikoterapi mi, ilaç mı meselesinde en çok vurguladığımız şey ne? İlaç artı psikoterapi diyoruz. Hani daha fayda açısından, etkinlik açısından psikoterapinin burada faydası ne oluyor? Yalnızca ilaç belki tek başına, hocam katılır mısınız bilmem, nüksü önlemede yetersiz kalabiliyor. Diyelim bir depresyon rahatsızlığında yalnızca ilaç tedavisiyle devam edildiğinde işte hayat boyu tekrar nüks etme oranının ben %70'lere yakın olduğunu okumuştum. Ama eğer psikoterapi de buna eklenirse bu %20'lere 30'lara düşüyor. Neden? Çünkü psikoterapi insanlara böyle durumlarda nasıl düşünmesi gerektiğini belki, neler yapması gerektiğini, nasıl önlemler alması gerektiğini, onu tanımasını, yani düşünce biçimini aslında öğretiyor. İlaçlar bunu öğretmiyor. Bu eğitim programlarının da, bu beceri kazandırma meselelerinde, atölyelerinde aslında hedeflediği bu değil mi? Kişiye nasıl düşünmesi, nasıl davranması, neyi bilmesi gerektiğini öğreterek bir şekilde hayat boyu kendini korumasını sağlamak. Terapilerde de bizim vurguladığımız en önemli şey, amacımız, hedefimiz sizin kendi kendinizin terapisti olmanızı sağlamak.
Evet.
Geleceğe yönelik uzun süre kendimizi koruyabilmek, nüksü önleyebilmek. Tamam, kişiler bu eğitimlerle kendi kendini terapisti olamayacak ama bir sürü beceri edinecekler.
Dördüncü kriterimiz Feyzullah. Bir tanesi bir meselenin yaygın olması meselesiydi. Bu iki, bunun öğretilebilir olması, öğretilebilirse engelleyici özelliği olabilme meselesiydi. Üç, bunu mutlaka rehber nitelikte ve beceri kazanılarak öğretilecek bir boyutta olmasıydı. Dördüncü boyut ise bir nevi kültüre uygun boyut. Biz burada konuşurken bir bilgide hem kendi klinik gözlemlerimizi, hem mesele üzerine düşünmemizi, hem bizim geleneğimizi, hem batının bilgisini, insanlığın birikimini, doğunun ve batının insanlık birikimini, hem de bilim profesyonellerin bilgisini bir araya getirerek bir şey söyleyeceğiz. Bir yerden hazır bir paketi uygulamayacağız. Yani benim daha önce de konuştuk. Hayat felsefem hiçbir eğitimi, hiçbir içeriği dışarıdan olduğu gibi aktarmamak, olduğu gibi uygulamamak. Mutlaka üzerine iyi çalışılarak ama insanlığın birikimini dikkate alarak bizzat bu toplumun kültürel kaynaklarında dikkate alarak oluşturmak.
Evet. Geçen yayın döneminde dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Ebu Zeyd el-Belhi'yi uzun süre işlemiştik. Değil mi? Yani o kendi kültürel kaynaklarımız, bakalım ne diyor kendi kültürel birikimimiz ya da kadim kültürümüz ne söylüyor? Modern psikoloji ne söylüyor? Psikiyatri, bunların ortak özellikleri. Daha bu yayın döneminde de sanırım yeni belki konuşacağımız bu mutlulukla ilgili, karakter özellikleriyle ilgili orada başka hani kaynaklarımız da var. Onları da gündeme getireceğiz. Yani zihnimiz sanki hep böyle ikili çalışıyor gibi, evet. Beraber bu konuları ele alma sizin bir anlamda paradigmanız, düsturunuz gibi.
Evet, mutlaka kültürel şeye uymamız lazım. Yani bizim bunun avantaj dezavantajları var. Avantajı dezavantajı şu, iyi çalışman lazım. Yani şimdi evet. Bir şeyi hazır hale getirip sunarsan daha kolay oluyor. Şeyde uyup düşmemek lazım. Yani bizimki şeyimiz deyip ucuzdan bir şey yapmak da evet. Hak etmeyen, derinliği olmayan bir şeyi hızlıca piyasaya sürmek de çok orada bir risk. Evet. Üzerine iyi çalışılmış, insanlığın bilgisini dikkate alan ama bizim kültürel kodlarımızı da dikkate alan. Mesela bunu küsme meselesinde biliyoruz yani. Dünyanın hiçbir yerinde eğitim formatlarında küsme yoktu. Bizimkinde vardı.
Evet.
Niye? Kardeşim bizim klinikte her yerde küsmeyle ilgili şeyi görüyoruz yani. Danışanlar getiriyor bunu. Şimdi küsmeyi dikkate almadan batı şeylerinde yok. Oradan çevirdiğinde görmüyorsun bunu.
O konu çok ele alınan bir konu değil.
Değil.
Çünkü biraz bize, bizim toplumumuza, bizim kültürümüze, toplumdan kastım daha bir şey. Belki tüm batı harici toplumlar diyorum. Onları da katarak şöyle bir düşünüyorum. Çok bize ait bir şey.
Ya bize ait bir şey. Şimdi diyelim ki bunun değişik boyutları da var. Travmadan bahsediyorsan mesela aile apartmanından bahsetmen gerekiyor. Batıdan çevirdiğin herhangi bir çocuğu travmadan koruma meselesinde aile apartmanından bahsedemezsin.
Böyle bir fenomen yok orada.
Böyle bir fenomen yok.
Topluma ait bazı belki kültürel travmaları olabilir.
Şimdi bir aile apartmanı hem acayip bir imkan sağlıyor. Sosyal dayanışmanın kralı. Ama aynı zamanda herkesin birbirinin evine girmesi açısından, farklı yaştaki çocukların birbirlerine ulaşması, kişilerin ulaşması açısından risk faktörü. İkisini beraber. Şimdi bu aile apartmanı meselesini dikkate alan bir şey yapman lazım. Evet. İşte bu kültür özgü bir şey.
Evet. Onun şey avantajları var. Çok dediğiniz gibi sosyal destek vesaire, de ekonomik destek açısından çok avantajları var. Ama aynı zamanda da bir risk faktörü, dikkat edilmesi gereken şeyler var. Bunu dediğiniz gibi batıdan herhangi bir travma koruma programı vesaire aldığım zaman bu işlenmeyecek. Ama toplumda bir gerçek.
Tabii.
Yani nelere dikkat edilmesi gerekiyor vesaire. Evet hocam. İnşallah, umarım bir anlamda derdimizi aktarabilmişizdir. Bu noktada da ne kadar sürçülisan ettiysek affola, dinleyicilerimizden böyle bir anlayışla inşallah. Özetle programımız biraz böyle olacak. Gündemimizi sadece aile, sadece evlilik, daha doğrusu sadece eş ilişkilerinden alıp daha geniş platformda psikiyatri, psikolojinin toplumsal anlamda ruh sağlığını geliştirici, iyileştirici, var olan bilgilerini olabildiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalışacağız. İnşallah diyelim ve böylece programımızı kapatalım. Hocam müsaadenizle. Kıymetli dinleyenlerimiz, önümüzdeki programlarda zihin okulunda buluşmak dileğiyle diyelim efendim. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar.